Budala, Dostoyevski.
Ayrım 8.
Bu temiz genç bütün bunları bir süre önce itiraf etmişti. Delikanlının koruyucusu durumunda olan general de bütün bunları biliyordu. Yanılmıyorsa genç adamın duygularına Nastasya Filipovna da yabancı değildi. Afanasi Ivanoviç'in tahminine göre Nastasya Filipovna bu sevgiyi hoş karşılıyordu. Hiç kuşkusuz onun için, yani Totski için bu konuyu açmak başkalarına göre çok daha güçtü. Ama Nastasya Filipovna, Totski'nin yalnızca kendi geleceğini ve çıkarını gözetmek amacıyla hareket ettiği düşüncesinden başka, onun iyiliğini de sağlamak istediğine ihtimal verebilseydi, kendisinin bu yalnız hayatının Totski'nin hem garibine gittiğini hem de ona dokunduğunu çok iyi anlayabilecekti. Böylece kadının çapraşık karanlıklar içinde bulunması, aşka ve bir aile yuvasına kavuşmasına, onu yeniden hayata bağlayacak bir amaca ulaşmasına engel oluyordu. Belki çok parlak yeteneklerin ziyan olup gitmesine, kadere aşk derecesinde bağlanmaya yol açan bu durum, Nastasya Filipovna'nın ne sağduyusuna ne de soylu kalbine uygun düşen bir romantizmdi. Totski bu konular üzerine konuşmasının kendisine ne kadar güç geldiğini tekrarladıktan sonra, Nastasya Filipovna'nın geleceğini düşünerek ona 75 bin ruble kadar bir para verme önerisinin hakaret sayılmayacağı umudunu belirtti. Bu noktayı hiçbir karşılık gözetmeksizin daha önceden vasiyetnamesine koydurmuştu. Çektiği vicdan azabını hiç olmazsa böyle bir hareketle hafifletmeye çalışması çok görülmemeliydi. Ve benzeri ve benzeri. Bu durumlarda söylenmesi adet olan sözleri sıraladı durdu. Afanasi Ivanoviç sözcükleri seçerek uzun uzun konuştu. Bu arada 75 bin ruble işini ilk olarak açtığını, şuracıkta oturan General Ivan Fedorovich dahil şimdiye kadar kimsenin bundan haberi olmadığını belirtti. Nastasya Filipovna'nın yanıtı iki ahbabı pek şaşırttı. Bu yanıtta Totski'ye her hatırlayışında soğuk terler döktüren o eski alaycı kahkahaların, kin ve düşmanlık dolu tutumun havası yoktu. Tam tersine Nastasya Filipovna candan dostça bir konuşma yapma fırsatı çıkmasına sevinmiş göründü. Kendisi de bu konuda dostça bir akıl danışmayı uzun zamandır istediği halde de gururuna yediremediğini söyledi. Ama artık aralarındaki buzlar çözüldüğüne göre ortada bir sorun kalmamıştı. Önce hüzünlü bir gülümsemeyle sonra şen, şuh kahkahalarla eski fırtınanın herhalde bir daha tekrarlanmayacağını söyledi. Onun hayat görüşleri de çoktandır bazı değişimlere uğramıştı. Kalbinde büyük değişiklik yoktu ama olaylar karşısında kadere boyun eğmeyi öğrenmişti. Olan olmuş, hepsi geçmişte kalmıştı artık. Afanasi Ivanoviç'in hala bu derece korku içinde olması garibine gidiyordu doğrusu. Daha sonra Nastasya Filipovna Ivan Fedorovich'le konuşmaya başladı. Saygılı bir tavırla kızları hakkında nicedir iyi şeyler duyduğunu, uzaktan da olsa onlara derin bir saygı beslediğini söyledi. Onlara yararlı olabileceğini düşünmek bile kendisine büyük bir mutluluk verirdi. Gerçekten bugünkü hayatı sıkıntılı ve iç karartıcıydı. Afanasi Ivanoviç'in onun için düşündükleri hiç de yanlış değildi. Nastasya Filipovna yeni bir amaç uğruna, aşk olmasa bile hiç olmazsa bir aile sahibi olmak için dirilmek istiyordu. Yalnız seçeceği adamın Gavrila Ardalyonich olup olmayacağını henüz bilemiyordu. Gerçi genç adam onu sever görünüyordu. Bu sevginin gerçekliğine inanabilse o da onu sevebilecekti. Ama Gavrila Ardalyonich henüz insana pek güven veremeyecek kadar gençti. Gene de bu adamın çalışkanlığı ve tek başına bütün bir ailenin yükünü omuzlarında taşıması son derece hoşuna gidiyordu. Gavrila Ardalyonich'in azimli, gururlu, parlak bir geleceğe sahip olmak için gayretle çalışan bir genç olduğunu çevresinden de işitmişti. Ayrıca annesi Nina Aleksandrovna Ivolgina'nın saygıdeğer ve mükemmel bir kadın, kız kardeşi Varvara Ardalyonna'nın da kişiliği sağlam bir genç kız olduğunu söylemişti. Petitsin onları çok iyi tanıyordu. İki kadın başlarına gelen çeşitli felaketlere büyük bir dayanıklılıkla göğüs germişlerdi. Nastasya Filipovna iyi karşılanacağını bilse onlarla hemen tanışmak isterdi. Aslında bu evlenme işine bir diyeceği yoktu ama gene de acele etmemelerini istiyordu. Bu işi enine boyuna bir düşünmesi gerekiyordu. 75 bin ruble konusuna gelince, Afanasi Ivanoviç'in bu konuyu açmak için katlandığı zahmet gereksizdi. Nastasya Filipovna da paranın ne değerli bir nesne olduğunu çok iyi bilirdi. konunun Gavril Ardalyoniç'e ve generale açılmamış olmasına sevinmişti. Gene de Gavril Ardalyoniç'in bilmesinde herhangi bir sakınca yoktu. Aileye ait bu paranın onu utandıracak ne gibi bir yönü olabilirdi? Nastasya Filipovna'nın hiç kimseden hiçbir nedenle özür dilemeye niyeti yoktu ve bunu herkesin böylece bilmesini istiyordu. Gavril Ardalyoniç ile ailesinin kendisi hakkında gizli bir düşünceleri olup olmadığını öğrenene kadar ona varacak değildi. Hiçbir bakımdan suçlu bulunacağına inanmıyordu. Gavril Ardalyoniç onun bu 5 yıl içinde Petersburg'da hangi nedenle bulunduğunu, Afanasi Ivanoviç ile ilişkisini, bu sürede ne kadar para yaptığını öğrenmesi iyi olacaktı. Sonuç olarak kabul edeceği bu para hiçbir suçu olmadan kaybettiği kızlığının değil, suya düşen geleceğinin tazminatıydı. Bunları anlatırken Nastasya Filipovna o kadar heyecanlandı, öylesine sinirlendi ki işin olumlu yöne girdiğini gösteren bu durumdan General Yepanchin pek hoşlandı. Ama Totski bir kere gözü korktuğu için bir türlü inanmak istemiyor, hala çiçekler arasına gizlenmiş bir yılan arıyordu. Bununla birlikte görüşmeler başladı. İki dostun ortak planının asıl amacı, yani Ganya'nın Nastasya Filipovna'ya gönlünü kaptırması olasılığı her gün biraz daha gerçekleşiyordu. Totski'nin bile zaman zaman kesin başarıya ulaşacaklarına inandığı oluyordu. Nastasya Filipovna o sıralar Ganya ile bir kez görüştü. Sanki utanıyormuş gibi fazlaca konuşmadı. Ganya'nın aşkını kabul ediyor, onun tarafından sevilmekten hoşlanmış görünüyordu. Ancak bu konuda hiçbir şekilde bağlı sayılamayacağını, evlenmelerine ne kadar evlenirlerse son anda bile hayır deme hakkına sahip olacağını kesinlikle bildirdi. Ganya'ya da aynı hakkı tanıyordu. Ganya mutlu rastlantıyla Nastasya Filipovna'nın bu evlenme işi yüzünden Ganya'nın evinde kendisine karşı alınan düşmanca cepheden, bu yüzden doğan kavgalardan bütün ayrıntılarıyla haberli olduğunu da öğrenmişti. Genç adam her gün beklediği halde Nastasya Filipovna bu konuya bir türlü yanaşmıyordu. Aslında bu evlenme işine ve bununla ilgili olaylara, dedikodulara ait biz de pek çok şey anlatabilirdik. Ama bu hem konuyu dağıtmak olurdu, hem de bunlardan çoğu henüz kesinleşmemiş bir nitelik taşıyordu. Örneğin Totski'nin Nastasya Filipovna'nın Yepanchin'in kızlarıyla gizli ve anlaşılmaz bazı ilişkiler kurmuş olduğunu ileri sürmesi bu söylentilerden biriydi. Ama Totski başka bir söylentiye ister istemez inanıyor ve bundan neredeyse bir kabus gibi korkuyordu. Nastasya Filipovna, Ganya'nın kendisiyle parası uğruna evleneceğini, aslında onun kara ruhlu, hırslı, sabırsız, kıskanç ve ölçüsüz derecede bencil bir adam olduğunu duymuştu. Ganya da önceleri Nastasya Filipovna'yı bütün gücüyle elde etmeye çalışırken, iki dostun, Totski ile General Yepanchin'in aralarında gelişen bağı görerek bundan kendi çıkarlarına yararlanmaya kalkıştıklarını görünce bu kadından nefret etmeye başlamıştı. Sanki Ganya'nın ruhunda arzu ve nefret garip bir biçimde birleşmişti. Düşünüp taşındıktan sonra bu kötü kadınla evlenmeye razı olmuştu ama ondan bunun öcünü almaya, kendi söyleyişiyle burnundan getirmeye ant içmişti. Nastasya Filipovna sanki bütün bunların farkındaydı ve o da gizliden gizliye bir takım hazırlıklar içindeydi. Zaten korku içinde olan Totski artık kuşkularını General Yepanchin'e bile açmaz olmuştu. Ama zayıf bir adam olduğu için zaman zaman yeniden canlanıyor, gene kendini bir şey olmamış gibi hissediyordu. Nastasya Filipovna iki dosta yaş günü gecesi son sözünü söyleyeceğini açtığı zaman da pek heyecanlandı. Öte yandan doğrudan doğruya saygıdeğer Ivan Fedorovich ile ilgili bir söylenti her geçen gün biraz daha doğrulanıyordu. İlk bakışta bu söylenti baştan başa bir saçmalık gibi görünüyordu. Ivan Fedorovich gibi yaşını başını almış, olgun, deneyimli bir hayat adamının Nastasya Filipovna'ya aşık olması. Hem de bunun geçici bir heves olmaktan çıkıp neredeyse bir tutku halini alması. Ivan Fedorovich'in ne gibi bir umuda bel bağladığını anlamak güçtü. Belki doğrudan doğruya Ganya'nın yardımını umuyordu. Totski, generale Ganya arasında gizlice yapılmış bir anlaşmanın varlığından kuşkulanıyordu. Yaş ilerledikçe aşırı tutkuların insanları körleştirdiği, olmadık umutlarla kapılar çaldırdığı, ne kadar parlak zeka sahibi olursa olsun, akılsızca çocukluklar bile yaptırdığı herkesçe bilinen gerçeklerdi. Generalin Nastasya Filipovna'ya yaş günü armağanı olarak son derece pahalı ve güzel bir inci gerdanlık hazırladığı söyleniyordu. General Nastasya Filipovna'nın gözü tok bir kadın olduğunu bildiği halde bu armağan üzerinde özellikle duruyordu. Bütün gücüyle kendini tutmaya çalışmasına karşın yaş gününden önce sanki bir sinir krizi içinde gibiydi. İnci gerdanlık konusu generalin karısının da kulağına gitmişti. Kocasının uçarılıkları Lizaveta Prokofievna için yeni bir şey değildi. Üstelik buna eni konu alışmıştı ama bu öyle her zaman ele geçecek bir fırsat değildi. İnci gerdanlık konusuyla hemen ilgilendi. General bunun tam zamanında farkına vardı. Gerçekten karısı daha bir gün önce bu konuda bazı işkillendirici sözler etmişti. Adamcağız tam bir yüzleştirmeden çekiniyordu. Öykümüzün başladığı sabah generalin ailesiyle kahvaltı etmeye gitmek istemeyişinin nedeni buydu. Prensin gelişinden önce işlerini bahane edip kahvaltıyı atlatmaya karar vermişti. General için kaçınmak bazen doğrudan doğruya kaçmak anlamına gelirdi. Hiç olmazsa o günü, özellikle o akşamı üzüntüsüz geçirmek istiyordu. İşte prens tam o anda çıka geldi. General karısının odasına girerken zır gönderdi diye düşündü. 5. Generalin karısı soy konusunda pek duyarlıydı. Bu bakımdan daha önceden de duyduğu son Prens Mişkin'in beceriksiz budalanın biri olduğunu, yoksulluk içinde bulunup yardım dilendiğini işitmesi herhalde hoş kaçmayacaktı. General hem ilgi uyandırmak hem de dikkati başka konuya çekerek inci gerdanlık işini unutturmak istiyordu. En etkili sözlerle konuşmaya karar vermişti. Generalin karısı olağanüstü durumlarda hep gözlerini açar, gövdesini geriye doğru atarak gözlerini ileri dikerdi. İrice, kocasıyla aynı yaşta, kırçıl, koyu renk saçları, gürlüğünü hala kaybetmemiş bir kadındı. Kemerli bir burnu, solgun, içe batık yanakları, ince, kıvrık dudakları, geriye doğru yatık, dar bir alnı vardı. Gri gözlerinde arada bir hiç beklenmedik anlamlar dolaşırdı. Bir zamanlar bakışlarının çok etkili olduğu inancına saplanmış, bu inancını da hiçbir zaman yitirmemişti. Kabul mü edeyim? Şimdi, hemen mi kabul edeyim yani? Generalin karısı gözlerini bütün şiddetiyle önünde yılışıp duran kocasına dikti. Aman canım, onu görmeyi istersin diye düşünmüştüm. Öyle törene falan gerek yok. Bir çocuktan farksız, son derece de zavallı. Bir takım hastalıkları varmış, trenden de daha yeni inmiş. Giyinişi Almanlara benziyor. Pek garip. Cebinde meteliği yok. Dokunsan ağlayacak. Eline bir 25'lik tutuşturdum, dairede bir katiplik ayarlamaya çalışacağım. Sizden rica ederim bayanlar, bir şeyler ikram edin. Herhalde karnı aç olacak. Generalin karısı aynı tavırla devam etti. Şaşırtmayın beni Allah aşkına. Açlık, hastalık nöbetleri, nedir bütün bunlar? Yok, nöbetler öyle sık sık gelmiyor. Kendisi de çocuk gibi zaten, gene de iyi bir eğitim gördüğü belli. Kızlarına dönerek, bayanlar, sizden bir şey rica edecektim, dedi. Onu bir sınavdan geçirsenize, hangi alanda yeteneği olduğunu öğrenelim. Generalin karısı şaşkınlığından gözlerini iri iri açarak bir kocasına bir kızlarına baktı. Sınav mı? Diye heceleri uzata uzata sordu. Aman canım, hemen bir anlam çıkarmaya kalkışma. Ben iyilik olsun diye adamcağızı evimize kabul etmek isterdim. İsviçre'den gelen birini, evimize mi? İsviçre'nin buna neden engel olacağını anlayamadım. Gene de nasıl istersen, dediğim gibi, aynı soyadını taşıyorsunuz. Belki de akraba çıkarsınız. Yatacak yeri bile olmayan bir adam. Seni ilgilendirir diye düşünmüştüm. Büyük kız Alexandra, neden olmasın maman, dedi. Madem teklifsiz görüşmek olanağı var, zaten adamcağız ne kadar uzaklardan gelmiş, açtır. Karnını doyuralım, üstelik yatacak yeri de yok. Hem de tam anlamıyla çocuk. Körebe oynarız onunla. Körebe mi? O da nesi? Anglae öfkeyle annesinin sözünü kesti. Aman maman, bırakın şu yapmacıkları. Adelaide dayanamayarak bol kahkahalarından birini attı. Anglae, çağırın onu papa, maman izin veriyor diye kararını bildirdi. General zile basarak prensi çağırmalarını söyledi. Generalin karısı, ama bir koşulla, dedi. Sofrada boynuna peçete bağlasın mutlaka. Fedor'u ya da Mavra'yı da çağırın. Arkasında durup göz kulak olsun. Nöbet gelince sakin mi acaba? Çevresindekilere saldırmasın sakın. Yok canım, çok terbiyeli bir adam. Halleri, tavırları son derece sevimli. Bazen aşırı şekilde sade bile. Hah, işte kendisi. Buyurun, tanıtayım. Soyunun son kişisi Prens Mışkin. Soyadlarınız aynı. Belki de akraba olursunuz. Lütfen kabul ve iltifat buyurun Prens. Hanımlar kahvaltı edecekler. Siz de şeref verin lütfen. Ben izin istiyorum. Nasıl geç kaldım sormayın. O kadar da çok işim var ki. Karısı gururla, acelenizin nedeni belli, dedi. Evet canım, acelem var. İyice geç kaldım. Mestames, siz de albümlerinizi verin de Prens bir şeyler yazsın. Dipnot, Mestames, bayanlar. Eşsiz bir hattat doğrusu. Bana eski yazıyla işte Rahip Pafnuti imzasını attı diye öyle bir yazı yazdı ki. Hadi hoşça kalın. Generalin karısı telaşla ve değişmeyen öfkesiyle kaçan kocasının arkasından ne Pafnuti'yi ne rahibi diye bağırdı. Dursanıza bir dakika, nereye böyle? O Pafnuti de kimmiş? Eski çağlarda yaşamış bir rahip canım. Ben konta gidiyorum. Uzun süredir bekliyor beni. Kendisi çağırdı. Hoşça kalın prens.
Ayrım sonu.